Kitabın adı Yanık Yüz. Yazarı Osman Aysu. 25. ayrım. Sayfa 318. O ortalarda görünmüyordu. Gözünden mi kaçmıştı yoksa bu katliamı o mu gerçekleştirmişti? Şaşkın şaşkın etrafına bakınırken az ileride yatan Paola'yı gördü. O da öldürülmüştü. Kadının bluzu kan içindeydi. Çığlık atmamak için kendini zor zapt etti. Artık burada durması için hiçbir nedeni yoktu. Derhal uzaklaşmalıydı. Ölümün soğuk terlerini ensesinde hissetti. Kadın az önce öldüğüne göre manyak katil de hemen bu civarlarda olmalıydı. Şatonun içinde bir ölüm makinesi dolaşıyordu. Sokağa açılan ana giriş kapısı bulunduğu yere yakındı. Hemen kaçmalıyım diye düşündü ve arkasını döndü. İngiltere'de o esnada gördü. Onu tanımıyordu fakat hayrete kapılmaktan kendini alamadı. Bebek kadar güzel ve hatları çekici bir sarışındı. Gözlerini yüzünden alamadı. Elinde tuttuğu tabancayı görmese onu asla bir katil olarak düşünemezdi. Fakat kadın ne yazık ki üzerine çevrilmiş bir silah taşıyordu. Dark soluğunu keserek kımıldamadan durdu. Kafası çalışamayacak bir haldeydi, düşüncelerine yön veremiyordu. Bu güzel kadının bu kadar insanı öldürmesi mümkün değil gibi geldi ona. Ağzından çıkan kelimelere kendisi bile inanamadı. ''Siz kimsiniz?'' Kadın tatlı tatlı gülümsüyordu. ''Paolo'yu getiren şoför sen misin?'' ''Paola dediğinizi tanımıyorum ama ben şoförüm.'' İngiliz tabancanın namlusuyla yerde yatan Paola'ya işaret etti. ''Bu kadını sen mi getirdin buraya?'' ''Evet. Yanınıza başka bir kimse var mıydı?'' Dark yutkundu, sonra başını salladı. ''Yoktu.'' demek istercesine. ''Yani sadece ikiniz geldiniz.'' ''Evet bayan.'' Kadın gülümsemeye devam ediyordu. Elindeki tabancaya rağmen karşısındaki güzel kadının sakin ve yumuşak davranışından cesaret alan Dark mırıldandı. ''Ne oldu burada? Bütün bu insanları kim öldürdü?'' ''Ben.'' ''Siz de kimsiniz? Sizi tanımıyorum.'' ''Tanıman mı lazım?'' ''Hayır.'' Hayır ama sizi tanımayan bir yığın hizmetkarı da öldürmüşsünüz. Neden? Bir çılgınlık bu yaptığınız. Bizler bu evin sadece çalışanlarıyız. İngilit anlamsız bakışlarla şoförü süzdü. Haklısın diye mırıldandı. Onların bir günahı yoktu fakat yaşamaları bizler için tehlikeliydi. Arkada görgü tanığı bırakamazdık. Dark kadının bu ifadesinden sonra kendisini de vuracağını sezinledi. Size yalvarırım, beni vurmayın. Daha gencim ve yaşamak istiyorum. Temin ederim kimseye bir şey söylemem. Polise de ağzımı açmam. İngiliz yeniden gülümsedi. Doğru, gençsin ve bakıyorum bayağı yakışıklısın da. Şoför çaresizlikle başını salladı. Evet efendim. Adın ne senin? Pierce efendim. Dark Pierce. İngiliz içinde kabaran şehevi hisleri engelleyemiyordu. Bu gece yeterince insan öldürmüştü ve bu durum onu frenleyemeyeceği cinsel azgınlığa itiyordu. Beni becermek ister misin diye sordu. Şoför suali iyi anlayamadığını sanmıştı. Pardon dedi. Galiba ne demek istediğinizi anlayamadım. Çok basit. Irzıma geçmek isteyip istemediğini sordum. Dark aptal aptal kadına baktı. Onun artık bir ruh hastası olduğundan hiç şüphesi kalmamıştı. Bu çok manasız ve yersiz bir sualdı. Fakat hanımefendi, dedi. Sonra yutkunup sustu. Ne cevap vereceğini kestiremedi. Şaşkın şaşkın, nasıl olur, diye mırıldandı. Hoş bir gençsin. Seni arzuladım. Beni becerir ve doyasıya tatmin edersen belki seni bağışlayabilirim. Şoför bu karı tam bir çatlak diye düşündü. Normal bir insan bu şartlar altında böyle bir teklife bulunamazdı. Ayrıca konuşma tarzı çok kaba ve basitti. Kadının alay edip etmediğini anlamak için mavi gözlerin içlerine baktı. Arzu ve ihtiras doluydu ve her erkek kadının gözlerindeki heyecanı anlardı. Hayır, bu kadın alay etmiyordu. Bir an yaşamının vereceği cevaba bağlı olduğunu anladı. Hayır derse kadın hiç tereddüt etmeden silahını ateşleyecekti, buna emindi. Ya evet derse... Acaba gerçekten onu öldürmekten vazgeçer miydi? Yine de bu son bir şanstı. Ve hayatta kalabilmek için denemeliydi. Ayrıca sevişmeye başlayınca herhalde elindeki silahı bırakacaktı. O zaman onunla mücadele imkanı doğacaktı ve bir yumrukta onun işini bitirebilirdi. Cevabın nedir diye sordu İngilit. Kabul ediyorum. Ama sakın unutma, başarısız olursan seni yine öldürürüm. Anlaştık. Hadi soyunmaya başla öyleyse. Dark dehşet içinde ceketinin düğmelerini çözmeye başladı. Sonra gömleğini çıkardı, pantolonunun fermuarını indirirken hala elleri titriyordu. ''Bu işi nerede yapacağız?'' diye sordu. İngiliz tabancasının ucuyla yerde yatan Paola'ya işaret ederek ''Tam bu kadının başucunda'' diye mırıldandı. Şoför yerde yatan cesede bir göz attı, midesi bulandı. Bu çok zor bir şeydi. Neden başka yerde değil de burada? ''Dostuma bir veda jesti. Yaralı olup sevişmemizi görmesini çok isterdim ama ne yazık ki artık olanaksız. Zira çoktan geberdi.'' Dark ne demek istediğini anlamamıştı fakat bu arzuyu kadının anormalliğine bağladı. Soyunsana, çırılçıplak olmanı istiyorum. Adeta bir emirdi. Şoför isteksizce pantolonunu indirdi, sonra ayaklarından çıkarıp ayakkabısının ucuyla biraz ileriye attı. Ayakkabılarını ve çoraplarını da çıkar. Peki bayan, siz soyunmayacak mısınız? İngilit alaycı bir şekilde şoförün çıplak vücudunu süzdü. Görüyorum ki yeterince heyecanlanmamışsın. Bu halle beni nasıl becereceksin? Dark önüne baktı ve kızardı. Belki siz soyunca hazır hale gelirim efendim. Pekala, bir deneyelim. İngiliz elindeki silahı yere bıraktı. Sonra seri bir hareketle sırtındaki siyah elbiseyi çıkardı. Şoförün bakışları değişti. Bütün anormal şartlara rağmen vücudunda bir hareket hissetti. Kadının üstünde daracık bir siyah silipi ve aynı renk sütyeni kalmıştı. Bu kadar güzel ve bakımlı bir vücudu olabileceğini düşünmemişti Dark. Kadın tek kelimeyle şaheserdi. Biraz kendine geliyorsun galiba ama bu bana yetmez. Şoför bir adım ilerledi. İngilit, sakın silahı elimden bıraktım diye aklından çılgınca bir şey geçmesin delikanlı. Yoksa seni ellerimle de paralarım. Bu gerçek bir şeytan diye düşündü Dark. Aklından geçenleri de okuyabiliyordu. Acele etmemeli, sabretmeli, bu hasta kadının seksin coşkusuna iyice kapılmasını beklemeliydi. Belki o zaman eline bir fırsat geçerdi. Geçeceğine de inanıyordu. Ne de olsa bu o bir kadındı ve kendisi gibi gücü kuvveti yerinde bir erkekle mücadele edemezdi. Kadını omuzlarından tuttu, hırsla dudaklarından öptü. İngilit ateşli öpüşüne karşılık veriyordu. Bir ara dudaklarını kurtaran kadını emreder gibi ''Okşa beni!'' diye mırıldandı. Dark kadının göğüslerine el attı, beynini kemiren asıl korkunun geçtiğini duyumsamaya başladı. Nihayet heyecanlanmış ve münasebete geçecek hale gelmişti. Kadın sırıtarak ''Yere yat!'' dedi. Bundan sonraki dakikalar hızla geçti. Dark elinden geleni yapmaya çalıştı. Hatta öyle ki kontrolünü kaybedip kadına saldırmayı bile unuttu. Bu şartlar altında bile kadın onu zevkin doruklarına taşımıştı. Şu anda ata biner gibi üstündeydi. Soluk soluğa kaldığı anda terli vücuduna soğuk bir metalin değdiğini hissederek zevkten kapanmış gözlerini araladı. Kadın tabancasını tam kalbin üstüne dayamıştı ve hala gülümsüyordu. Şoförün son gördüğü kadının yüzündeki mutlu ifade oldu. Sonra silah patladı. 3. Londra, İngiltere. Sabahın serin alacalığı odayı aydınlatmaya başladı. Sırada Gary Brent üşüyerek yatağın içinde döndü. Zaten bütün gece rahat uyuyamamış, aklı bürodan Betty'nin çaldığı dosyaya takılmıştı. Etin Capshaw'un bu olayda netice alarak kendisini suçlayacağına emindi. Kabak onun başına patlayabilirdi. Aslına bakılırsa kendisini de biraz hatalı buluyordu. Mutlaka o dosyaların bulunduğu o dolabın anahtarını kullanırken ya bir unutkanlık yapmış ya da hala anlayamadığı bir şekilde kız anahtarı sakladığı yeri görmüştü. Bütün gece yatakta bunu düşünmüştü. Lakin bir türlü açık verdiğini anımsatacak bir olay aklına gelmiyordu. Karısı Lauren yanında ağzından hafif horultular çıkararak uyuyordu. Galiba hala olayın vehametini anlayamamıştı. Baş ucundaki telefon sabahın köründe çalmaya başladığında boş bulunup yatağın içinde top gibi sıçradı. Aklına ilk polisin aradığı geldi. Zaten dün geceden beri her an polisin kapıya dayanacağını düşünüyordu. Almacı yerinden kaldırmadan evvel yok polis olamaz diye aklından geçirdi. Bu kadar çabuk tutuklamaya kalkışamazlardı. Önce tahkikat yapacaklar, yabancı milletlerin polisleriyle irtibat kurup araştırmayı derinleştirecekler, sorgulamalar sürecek, kısacası bir yığın bürokratik eylemler olacaktı. Bu arayan yine Etin Capshaw olmalıydı. Almacı kaldırdı, biraz ürkek ve çekingen, alo dedi. Gary, sesin sahibini birden çıkaramamıştı. Etin Capshaw değildi bu ama tamamen de yabancısı olduğu bir ses değildi. Kiminle görüşüyorum? Ben, Jonathan Crenna. Gary Brent iliklerine kadar titredi. Etin'in Barbados'u aradığını düşündü. Efendi hiç tanımazdı ama geçen yıllar içinde genel sekreteri bir kere Londra'ya geldiği zaman görmüştü. Buyurun efendim diyebildi. Seni biçimsiz saatte rahatsız ettiğim için kusura bakma ama bir takım tatsız olaylar yaşıyoruz ve bu konuda hemen görüşmemiz gerekiyor. Anlıyorum efendim fakat size garanti veririm ki olanlarda benim hiçbir kusurum ve ihmalim söz konusu değildir. Brent'in almacı tutan eli ter içinde kalmıştı. Sekreterin tok ve kalın sesini duydu. Biliyorum Gary, biliyorum. Londra'dayım ve işi araştırdım. Bütün hata Bay Etin'de ve gereği yapılacak. Yalnız bize yardımcı olman gerekiyor. Brent rahat bir nefes aldı. Jonathan Crenna'yı yeterince tanımazdı ama son yıllarda o da patronunun bir takım dolaplar çevirdiğinden şüpheleniyordu. Ne var ki bunu ne patronuna ne de Jonathan'a açıklayamazdı. Tabii Bay Crenna diye mırıldandı. Elimden geleni yaparım. Saat 9'da Durant Oteli'nin lobisine gel. Seni orada bekleyeceğim. Emredersiniz efendim. Telefon kapanmıştı. Geri bir süre yatağın kenarında oturup düşüncelere daldı. Bundan sonra neler olacağını kestiremiyordu. Belki şimdilik tehlikeyi atlatmış olabilirdi ama bunca yıllık karlı işine son vermenin zamanı geldiğini artık inanmaya başlamıştı. Kimdi arayan? diye soran karısına cevap vermek için geriye döndü. Uykulu bakışlarla kendisini süzen karısına önemli biri değil dedi. Kenan'ın anlattıklarını müfettiş McCree sanki hafif alaycı bir eda ile dinliyormuş gibi geldi Hans Milch'e. Alman polis şefi dikkatle Scotland Yard'ın deneyimli amirinin yüz hatlarını inceliyor ve kendilerine ne ölçüde inandığını anlamaya çalışıyordu. İşin aslına bakılırsa hikaye biraz gerçek olmayan düş ürünü, deyim yerinde ise fantastikti. Kenan Işık kısa da olsa tüm gerçekleri can alıcı noktalarıyla özetlemeyi başarmıştı. McCree, "Hepsi bu kadar mı?" diye sordu. "Evet," dedi Kenan omuzlarını silkerek. "Hepsi bu. Size tüm gerçekleri anlattım. İnanılır gibi değil. Müthiş bir hikaye. Ve de korkunç. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" Müfettiş piposunu eline alıp iki yabancı polisin yüzüne alaylı bir tavırla baktı. "Görevim gereği anlattıklarınızı inceleyeceğim tabii. Ama bana parlak bir düş gücünün uydurduğu heyecan verici bir öykü gibi geldi. İnanılır yanı pek yok." Milch böyle bir tepkiyi bekliyormuş gibi yüzü asıldı. Müfettiş anlatılanlara pek inanmamıştı. Kenan sabırla mırıldanmaya devam etti. "Etin Capshaw'un hukuk bürosundan tahkikata başlamanızı öneririm. Şayet öldürülen matbaacı Jason Boyle ile büro arasındaki ilişkiyi tespit ederseniz sorun kalmayacaktır. Kat viziti o adam basıyordu ve İtalyan arkadaşımız Umberto Cassini bu ilişkiyi ortaya çıkarır çıkarmaz ortadan kaldırıldı. Capshaw'un tek öğrenemediği Cassini'nin yalnız olmadığı ve araştırmayı Hans Milch ile birlikte yürüttükleriydi. Şayet onunla bu tahkikatı birlikte yürüttüklerini bilselerdi mutlaka Bay Milch'i de öldürmeye teşebbüs edeceklerdi. Cassini öldüren katil, şükredelim ki Hans Milch'in mevcudiyetinden haberdar değildi." Müfettiş soğuk soğuk Kenan'ı süzdü. "İddianız çok garip Bay Işık. Bahsettiğiniz hukuk bürosu, Londra'nın ciddiyeti ve güvenilirliği ile ün salmış bir müessesesidir. Böyle bir iddiayı ciddiye almamız için elimizde çok güvenilir ve reddedemeyeceğimiz deliller olması gerekiyor." Kenan afallayarak müfettişe baktı. "Daha ne olsun? Büroya mensup bir sekreter öldürülüyor ve firmanın bir dosyası cinayet mahallinde ele geçiyor. Başka ne delil arıyorsunuz ki?" "Sizi dinlerken şu sarı dosyaya bir göz attım. Polis için dosya bir anlam ifade etmiyor. Benim anladığım yabancı biriyle ilgili tutulmuş bazı notlar. Hepsi o kadar. Hiç şüphesiz o dosyayı inceleteceğim. Hatta ilgili memleket polisinden belge de isteyeceğim. Ama bu kesinlikle cinayetin o büro tarafından işlenildiğini göstermez. Ama Capshaw Hukuk Bürosu'na baskın yaptığınızda daha bir sürü böyle sarı dosya göreceksiniz. Hepsinin de faili meçhul ve başka başka ülkelerde işlenmiş. Bu da mı size bir şey ifade etmeyecek?" "Büroya baskın mı dediniz? Yoksa orada bir araştırma yapacağımı mı düşünüyorsunuz?" Hans Milch irkilerek sordu. "Büroda araştırma yapmayacak mısınız?" Müfettiş sırıttı. "Şayet gerçekten polisseniz bunu yapmayacağımızı anlamanız gerekir. Unutuyor musunuz? Bu olayda zarar gören bizzat hukuk bürosudur. Şu an büro elemanlarından biri öldürüldü ve biz katili henüz ele geçiremedik. Büro bir elemanı katledildiği için mağdur durumdadır. Ayrıca ifadenize bakılırsa siz orada çalışan bir kızı ifade ederek, bürodaki gizli bir dosyayı dışarı çıkartmasını temin ederek yasalarımıza göre suç işlemiş bulunuyorsunuz." Kenan, "inanamıyorum," diye mırıldandı. "Olacak şey değil. Bu dosyalar işlenen cinayetlerin belgeleri. Onları nasıl inkar yoluna gidebilirsiniz? Hem önemli bir mesele daha var. Şurada bir kadın cesedi duruyor ve onun sizin tarafınızdan öldürülüp öldürmediği de meçhul. Tabii araştıracağız. Şu anda elimizdeki tek katil adayı sizsiniz." Kenan müfettişin samimi olup olmadığını anlamak için yüzüne baktı. Alaycı bir gülümsemeden başka bir şey göremedi. "Ya sizin elemanlarınızın durdurmak istediği ve başaramadığı kaçan kadına ne diyeceksiniz? Ondan şüphelenmiyor musunuz?" "Olabilir ama kesin odur diyemem." "Ne yani? Şimdi beni tutuklayacak mısınız?" Müfettiş cevap vermeden önce piposunu yeniden doldurdu. "Henüz bilmiyorum. Adamların delilleri toplamaya çalışıyorlar. Tabii resmi olarak ifadenizi bir daha alacağız ve ona göre bir karar vereceğiz." Hans Milch kendi kendine homurdandı. "Çok komik. Şayet cinayeti arkadaşım işleseydi sizden yardım ister miydik?" "Bunu bilemem. Davranışınız polisi aldatmaya yönelik de olabilir. Örneğin şu cinayet aleti sabanca. Adamların daireye girdiklerinde silahı sizin elinizde bulmuşlar. Silahın kime ait olduğunu henüz bilmiyoruz. Belki de tetiği siz çektiniz." İçinden çattık diye düşündük Kenan. Adamın gerçekler karşısında muhakeme tarzı bu olacaksa çekeceği vardı. "Silahın ve kurşunların balistik incelemesi benim zaviyemden neticeyi değiştirmeyecektir. Size anlattım. Ben de bu silahı kadın kaçarken arkasından iki defa ateşledim ama tutturamadım." Müfettiş piposunu ağzının bir kenarında sıkıştırarak düzgün dişlerini gösterecek şekilde sırıttı. "Evet, o da ilginç. Hem deneyimli bir polis olduğunuzu söylüyorsunuz, hem de küçük bir odada 5-6 metre mesafeden kaçan bir hedefi vuramıyorsunuz. Ne garip değil mi?" Kenan sinirli bir bakış attı adama. "Neyi ima etmek istiyorsunuz Müfettiş Bey?" dedi. "Yoksa kızı kasten benim öldürdüğüm mü?" Şimdilik ne söylesem boş. Her şeyi en ufak detayına kadar araştıracağız. İlginç bir hikayeniz oldu muhakkak. Hem de çok ilginç ama bana pek inandırıcı gelmiyor. Londra'nın göbeğinde bir hukuk bürosunun uluslararası bir terör ve cinayet şebekesinin merkezi olduğunu düşünmek çok garip. Macri hafifçe sırıttı. O büroda bir araştırma yaparsanız her şey aydınlanacak diye homurdandı Kenan. Sinirden titriyordu. Dedim ya bu şimdilik olanaksız. Mahkemeden araştırma yetkisi almadan böyle bir arama yapamam. Ve Londra'daki hiçbir mahkemede onların önüne ciddi ve şüpheyi çekecek deliller sunmadıkça bana bu izni vermezler. Konuşmayı dinleyen ve Paula'nın evin giriş merdivenlerinde hışmına uğrayan memur Clint, müfettişe yaklaşarak kulağına hafifçe ''Efendim bize saldıran kadın buradan beyaz bir Jaguar'la kaçtı. Aracın plaka numarasını tespit ettik ve araştırdık. Araç Etin Kepşov adlı birine aitmiş.'' diye fısıldadı. Macri anladım dercesine başını salladı ama yüz hatlarında hiçbir değişiklik olmadı. Ne Kenan ne de Hans, memurun ne söylediğini duyamamışlardı. Az sonra içeriye adli tabip girdi. Konuşmayı kesen müfettiş Macri doktora yaklaştı. Gülüştüler ve kendi aralarında fısıldaştılar. Doktor hemen cesedin ilk muayenesi için yere eğildi. Kısa bir kontrolden sonra ayağa kalktı. ''Benim işim bitti müfettiş bey.'' dedi. ''Ölüme kalbe saplanan tek kurşun sebebiyet vermiş görünüyor. Tabii gerçek raporu ve muhtemel ipuçlarını otopsi sonucu elde edersiniz.'' ''Sağ ol doktor.'' diye mırıldandı Macri. Ambulansın iki yetkilisi plastik örtüye sekreter Betty'nin cesedini koymaya çalışırlarken müfettiş, ''Baylar hazırlanın, müdüriyete gidiyoruz.'' dedi. Hans Milch Kenan'a ümitsizce baktı. Galiba meslektaşının başı iyice derde girmişti. Durant Hotel'in kahvaltı salonu pazar sabahı için boş dönecek kadar tenhaydı. Gary Brent içeriye girdiğinde elinden geldiği kadar ruhunda esen korku fırtınasını bastırmaya gayret ediyordu. Jonathan Crenna, kendisini hiç görmediği büyük patronun sadık bendesiydi ve Etin Kepşov ondan hiç hoşlanmazdı. Her şeye rağmen bu sabah oteldeki randevuya gelirken dayanamamış ve avukatı telefonla aramıştı. Her seferinde zil çalmış fakat Carnaby malikanesinde bir Allah'ın kulu telefona cevap vermemişti. Etin mutlaka tehlikeyi sezmiş ve sırra kadem basmış olmalıydı. Bu ise şimdi Gary'yi daha da korkutuyordu. Etin ortadan kaybolduğuna göre durum tahmininden kötü ve tehlikeli olmalıydı. Salona girince Jonathan ile Max'i beklerken gördü. Çay içiyorlardı. Gary ürkerek yanlarına yaklaştı. İkisi de ayağa kalktılar ve sekreterin elini sıktılar. Gary uzun zamandır Jonathan'ı görmemişti. Onun biraz daha yaşlandığını ve omuzlarının çöktüğünü fark etti. Gene sekreterin yüzü yaşadığı iklimin sıcağından olsa gerek tatlı bir yanık içindeydi. Jonathan hiçbir şey olmamış gibi dostça ''Nasılsın Gary?'' dedi. Büronun sekreteri ürkek ve çekingen ''Teşekkür ederim Bay Krenner'' dedi. Gary Brent sanki fırtınadan önceki sessizliği yaşıyordu. Masaya oturduğu zaman yüzü kireç gibi bembeyazdı. Jonathan'ın yüzüne ürkek bakıyordu. Max'i, Capshaw'un yanında çalıştığı süre içinde birçok defa görmüştü fakat samimiyeti hemen hemen hiç yoktu. Vurucu timlerin hukuk bürosuna uğramaları yasaktı. Onlarla Ethan genellikle dışarıda görüşürdü. Bazen fazla meşgul olduğu ya da hastalık gibi olağan dışı bir mazereti çıkarsa emri yazılı olarak onlara bildirmek görevini kendisine verirdi. Timlerle samimiyet kurmasını da yasaklamıştı. O nedenle hiçbir vurucu tim mensubuyla fazla yakınlığı yoktu. Max'in yanında daima bir de Paula adlı milliyetini kestiremediği güzel bir kadın bulunurdu. Nedense bu defa adam yalnızdı. Bu dikkatinden kaçmadı. Yutkunarak ve titreyen bir ses tonuyla ''Sizi dinliyorum Bay Krenna'' dedi. Genel sekreterin gülen yüzü birden asıldı ve ciddileşti. ''Burada işler çok kötü gidiyor Gary'' diye homurdandı. Büyük patron durumdan çok şikayetçi ve Londra'da sıkı bir revizyonun yapılması gerektiğine inanıyor. Geri gözlerini kaçırdı. ''Anlıyorum efendim.'' diye mırıldandı. ''Bunun bir gün ortaya çıkacağından emindim zaten. Ama size telefonda da bildirdim. İnanın benim hiçbir suçum yok. Ben sadece emir kuluyum. Bay Etin'den aldığım emirleri yerine getiririm.'' ''Biliyorum Geri, biliyorum. Seni suçladığım yok zaten. Rahat ol. Efendi senden memnun. Yalnız senin ağzından yapılan suistimalleri, çevrilen dolapları öğrenmek istiyor. Hepsi bu. Şimdi bildiklerini birer birer bana anlatacaksın.'' Gary Brent'in kireç misali bembeyaz kesilen yüzü bu kez kızardı. Konuşursa bunun Etin Kepşov'a yapılacak bir ihanet olduğunu sezinlemişti. Önüne baktı. Fakat diye mırıldandı. Bu doğru olur mu? Bay Etin asla beni affetmez. O konuyu hiç merak etme. Etin bunu asla önlemeyecek. Yanılıyorsunuz efendim. Şayet konuşursam Bay Etin muhbirin ben olduğunu hemen anlayacaktır. Zira büroda bu işleri sadece ikimiz bilir ve yürütürüz. Dışarıya bir haber sızarsa bunun benim tarafından yapıldığını anlamak da hiç güçlük çekmeyecektir. Dedim ya endişelenme. Çünkü Etin Kepşov öldü. Harry az kaldı elindeki çay bardağını düşürecekti. Şaşkınlıktan iri iri açılan gözleriyle Jonathan'a baktı. Ödü patlamıştı. Bu ölümün bir kaza ya da eceliyle olan normal bir ölüm olmadığını hemen anlamıştı. Gayri ihtiyari, öldü mü diye sordu. Evet, dün gece. Janus'un yüzünde buz gibi soğuk bir ifade oluşmuştu. Efendi asla hainleri bağışlamaz. Bunu bilmiş olmanız gerekirdi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 331. Devamı 26. ayrımda.